Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Muhterem dinleyenlerimiz, Üsve-i Hasene programında bendeniz Ömer Çelik, hepinize saygılarımı, hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgilerimi arz ediyorum. Cenab-ı Hak sizlere, bizlere rahmetiyle, merhametiyle muamele etsin. Tüm insanlığa rahmetiyle, hidayetiyle muamele etsin ve insanlığa kurtuluş yollarını, hidayet yollarını açsın Yüce Rabbimiz. Biz bu programda Efendimiz Aleyhisselam'ı, onun örnek davranışlarını ele alıyoruz. Efendimiz'i adım adım takip etmeye, onun izini sürmeye, Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşadığı o muhtena, muhteşem kulluk hayatını, ki onun dokusu çok farklı bir dokuydu, o hayat çok seçkin bir hayattı, çok güzel bir hayattı. O hayat Cenab-ı Hakk'ın la amruke, ey Resulüm senin ömrüne yemin ederim buyruğunda geçtiği üzere Cenab-ı Hakk'ın üzerine yemin edeceği güzellikte bir hayattı. O hayatı böyle parça parça, kare kare ele almaya, oradaki güzelliği keşfetmeye, keşfettirmeye, fark etmeye, fark ettirmeye, farkında olmaya gayret gösteriyoruz biz bu programımızda. Bugünkü programımızda Efendimiz Aleyhisselam'ın tefekkür noktasında, yani kendini, varlığı, hakikatleri, ayetleri düşünme, derin derin düşünme, onlardan sonuçlar elde etme ve zengin bir tefekkür dünyasına sahip olma, insan olarak diğer bütün mahlukattan bizi ayıran o tefekkür özelliğimizi keşfetme, düzgün kullanma noktasında Efendimiz Aleyhisselam'ın örnek hayatını, örnek tefekkürünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii ki tefekkür düşünmek demek, derin derin düşünmek demek. Bunu izah etmeye çalışacağız. Ama şöyle bir Ziya Paşa'nın beytiyle konuşmama başlayayım. Diyor ki Ziya Paşa, bin dersi marif okunur her varakında. Ya Rab ne güzel mektep olur mektebi alem. Bu kainat kitabının her bir yaprağında okunup ibret alınacak binlerce ders vardır. Kainat kitabının her bir yaprağında, kainat ağacının her bir yaprağı, her bir çiçeğinde okunup ibret alınacak, ki bu okuma farklı bir okuma, tefekkürdür bu okuma, ibret alınacak binlerce ders vardır. Ya Rabbi, alemi bir mektep olarak görüp tefekküre ondan ders almak, tefekkürle ondan ders almak ne güzeldir diyor. Ne güzel. Nitekim Cenab-ı Hak ilk ayette ikra diye başlıyor. İkra bismi rabbikellezi halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku diye başlıyor ayeti kerime. Buradaki okuma, Efendimiz Aleyhisselam'a bu okuma dersi verildiği zaman Efendimizin önünde okuyacağı bir ayet yok. Onun önünde okuyacağı bir metin yok. Hiçbir şey yok ama Cenab-ı Hak oku diyor. Dolayısıyla buradaki okuma insanın kendini okuması, insanın varlık alemini okuması, insanın Allah'ın yaratılışını, yaratılış gerçeklerini okuması ve insanın nereden geldiğini, nasıl bir alemde bulunduğunu, nereye gittiğini, bu dünya nedir, bu kainat nedir, ölüm nedir, hayat nedir, bütün bu varlık alemini, varlık alemindeki sırları, esrarı çözmeye çalışması demektir. Esas okumak bu demek. Dolayısıyla Ziya Paşa da burada buna işaret ediyor. Bin dersi marif okunur her varakında, her yaprağında bu kainat kitabının her sayfasında binlerce efendim marifet dersi, ibret alınacak bir ders vardır. Ya Rab ne güzel mektep olur mektebi alem, bu alem kainat mektebi aslında ne güzel mektep. Onun dilinden anlayanlar, onu çözmeye çalışanlar, o ağacından, çiçeğinden, yaprağından, kuşundan, kelebeğinden, canlısından, cansızından, ovasından, dağından, ırmağından, yağmurundan, bulutundan, gökler alemi, yıldızlara, güneşlere varıncaya kadar görünen şahadet alemi, görünmeyen gayb alemi, milyarlarca varlık, her varlığın kendi özgü dili ve bu dilleri anlama, bunları okuma gerçekten bambaşka bir mektep, bambaşka bir marifet alemi olmuş oluyor. İşte tefekkür de bu alemin kapısı, bu kapının anahtarı mevkiinde olmuş oluyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, önce tefekkürle alakalı birkaç cümle ifade edelim. Tefekkür, herhangi bir mesele hakkında derin derin düşünme, zihni yorma ve işin farkına, şuuruna varma faaliyetidir. Olayların, hadiselerin künhüne vakıf olmak ve ibret almak için kalbin gayret sarf etmesidir tefekkür ve insana ait bir hususiyettir. Olayları anlamak, olaylar nasıl başlıyor, nasıl gelişiyor, nasıl sonuçlanıyor, nelere, ne tür sonuçlara sebep oluyor o olaylar, varlıklar nasıl doğuyor, nasıl büyüyor, nasıl gelişiyor, yok oluyor, nedir onu var eden, yok eden kudret nedir, İlahi, bütün olayların, varlıkların, hadiselerin künhüne vakıf olmak, mahiyetini anlamaya çalışmak faaliyetidir ve insana mahsus bir özelliktir tefekkür, düşünmek. İnsan bu sayede diğer varlıklardan ayrılır ve üstün olur. Yani bir kimsenin yükselmesi de alçalması da tefekkür kabiliyetini kullanıp kullanmamasına bağlıdır. Bu kainat alemindeki kusursuz nizamı, yaratılışın gayesini, verilen nimet ve güzellikleri, dünyanın faniliğini, geçiciliğini, gece ve gündüzün peş peşe gelişini düşünen bir insan kalben derinleşir, kemale doğru adım atar ve Allah'ın azametini daha iyi kavramaya başlar. Tefekkür bu. Nasıl bir kainat içerisinde yaşıyoruz? Bu kainatta nasıl bir kusursuz insan var? Cenab-ı Hak ellezî halaka seb'a semâvâtin tıbâka. Tabi tefekkürle ayeti çok ayet-i kerime var. Yüzlerce ayet-i kerime var. Bunların hepsini bahis edecek olsak bizim bu tefekkür dersimiz bir program değil, onlarca program devam etmesi gerekir kıymetli dinleyenlerimiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim baştan sona kadar tefekkür. Her ayeti tefekkür, Besmele'den Fatiha'dan Nas'a kadar her bir kelimesi tefekkür malzemesi. Tefekkür edilecek konulardan bahsediyor. Derinlemesine tefekkür, sonsuz bir tefekkür dünyası açıyor karşımıza Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla bu kusursuz nizam ellezî halaka seb'a semâvâtin tıbâka, o Allah ki birbiriyle iç içe, birbiriyle ahenktar, ahenkli yedi kat gök yarattı diyor Cenab-ı Hak. Mâ terâ fî halkir rahmâni min tefâvut. Allah'ın yaratmasında bir eksiklik, bir ahenksizlik, bir kusur göremezsin. Ferci'il besara hel terâ min futur. Çevir gözünü bak. Bak göklere bak. Bak, tekrar tekrar bak. Orada bir çatlaklık, bir arıza, bir eşli görebilecek misin? Göremezsin. ثُمَّ اَرْجَعُ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ. Tekrar gözünü, bakışını çevir, bir daha bak. Çevir bir daha, göklere bak, güneşe bak, aya bak, yıldızlara bak. Allah'ın yarattığı bu eşsiz nizama bak. Bir kainat alemine bak. Çevir çevir bak bakalım, bir noksanlık, bir kusur aramak için bak diyor Cenab-ı Hak. Ama diyor o göz diyor aradığı kusuru görmeden, göremeden böyle yorgun, bitkin, bir vaziyette tekrar geri dönecek, böyle halse düşecektir. Çünkü Allah'ın yaratmasında bir eksiklik yok. Allah'ın kainatında müthiş bir nizam var. Kainat nizamı diyoruz buna. Bu Allah'ın nizamı, Allah'ın yaratması. Dolayısıyla bunu düşündüğümüz zaman, yaratılışın gayesini düşündüğümüz zaman, Allah mahlukatı niye yarattı? İnsanı niye yarattı? Mahlukatı niye yarattı? Gökleri niye yarattı? Yeri niye yarattı? Bu güneş niye her gün sabahleyin doğar da akşamleyin batar? Bu gece niye her gece gelir, sabah her sabah gelir? Bu yağmurlar niye yağar? Bulutlar niye dolaşır? Bu nedir? Bu mahlukat bin bir çeşit meyvesi, sebzesi, nebatı, bitkisi, bu nedir? Niye bunlar var olur? Yeşerir, çiçek açar, meyve verir, sonra tekrar sararır, yok olur. Bu binlerce, yüz binlerce mahlukat, hayvanat, denizde, karada, havada, bunlar niye yaratılır? Ne iş yaparlar bunlar? Neye yararlar? Toprak nedir? Su nedir? Hava nedir? İlahi, bütün bu yaratılışın gayesi, özellikle insana geldiğimiz zaman, bu mahlukat içerisinde bu kadar şerefli, mükerrem bu insan, niye bu kadar muazzam, mükerrem yaratılır? Niye iki anne babanın kucağında dünyaya gelir, çocukken, bebekken, sonra büyür, insan olur, aklı başına gelir, rüşte erer, sonra efendim gençlik dönemi, olgunluk dönemi, yaşlanır, ölür, toprak olur tekrar, niye? Bütün bunları tabii düşündüğümüz zaman, Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetleri, güzellikleri, milyarlarca nimet ve güzellik ki sayıya gelmez. Dünyanın geçiciliğini, fani, hiçbir şey baki değil. Kullu men aleyhe fân ve yemkâ veçhu rabbike zülcelâli vel ikram. Yani her şey fani oluyor. Kim baki, kim kaldı? Hazreti Adem'den beri kaç insan hayatta kaldı? Kaç milyar insan diğer tarafa geçti? Kaç milyar canlı varlık yaşadı, öldü, gitti? Hiçbir şey baki değil. Kullu men aleyhe fân. Bu yeryüzünde olan bütün canlı varlıklar fanidir, yok olacaktır. Ve yebka vechu rabbike zülcelal vel ikram. Rabbinin zatı, Rabbinin veçhi, celal ikram olan Allah baki kalacaktır. Kullu şeyin halikun illa veçhe. Allah'ın zatı hariç her şey helak olacaktır. Bugün veya yarın zaten bu helak, bu yok olma sürekli devam etmektedir. Her an, her saniye, her nefes nice canlılar diğer tarafa gitmektedir. Allah'ın muhyi sıfatı, dirilten sıfatı, Allah'ın mümit, öldüren sıfatı her an milyarlarca kez tekerrür etmektedir. Niye böyle? Nedir? Bunun sırrı nedir? Hikmeti nedir? İşte bütün bunları düşünen insan ne yapar? Kalben derinleşir, insanlığın farkına varır, Allah'ın büyüklüğünü kavrar ve esas insan olmanın değerini anlamaya başlamış olur. Bu bakımdan muhterem dinleyenlerimiz, kıymetli kardeşlerim, tefekkür Allah Teala'ya huşu ile teslimiyet, korkarak, saygı duyarak, Allah'ın büyüklüğünü tanıyarak, marifetullah'a erişerek kalbimizde tam bir huşu oluşmalı, bir marifet oluşmalı ve bu huşuyla da Allah'a teslim olmalıyız. Ona yönelmek, beşeri rezaletlerden kendimizi kurtarmak, yani Allah'a kulluğa yakışmayan sözler, sohbetler, düşünceler, kalbi hayat, diğer hayatımız, bütün bunlardan böyle hangisi Allah'a uygun, hangisi değil, hangisi Allah'ın rızasına uygun, hangisi değil, bütün bunların ayrımını yaparak bu rezaletlerden kendimizi kurtarmak, kurtulmak, nefsi dünya hayatının etki ve izlerinden koruyarak ona bel bağlamasını engellemek gibi güzel ve hayati hasletlerin kazanılmasında çok tesir eder. Yani bizi biz yapan, insanı insan yapan, insanı olgunlaştıran, onu insan şeref haysiyetine uygun olmayan hal ve hareketlerden, rezaletlerden, düşük ve nakıs huylardan, davranışlardan kurtararak onu gerçek bir insan seviyesine ulaştırmada tefekkür dediğimiz nimetin, o faaliyetin, zihni ve kalbi faaliyetin çok büyük etkisi ve tesiri vardır. Bu bakımdan Allah'ın azametini tefekkür eden insan, onun büyüklüğü karşısında gafletten kurtulur ve imanı kuvvetlenir. tahkiki iman da ancak tefekkür ile elde edilebilir. Onun için Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde tefekkürün emredildiğini görüyoruz. Yani iman, iman böyle hemen kalbe bir anda yerleşip kök salan, böyle sapasağlam kuvvetli bir şekilde yer eden, bir daha hiç sarsılmayan bir olgu değildir. İman kalbe giren, kalbe yerleşen, kalbe kökleşen ve zamanla onu kuvvetlendirecek faaliyetler, ameller yaptıkça, onu kuvvetlendirecek ona gıdalar sundukça, verdikçe iyice kökleşen, kuvvetleşen bir şeydir. Sevgi gibidir iman. İnsan birisini sever ama o sevgi cılızdır, zayıftır başlangıçta. Sever ama işte sevdiğiyle sevmesi pek fazla fark yoktur. Ama o sevdiğini tanıdıkça, ona yöneldikçe, onun güzelliklerini gördükçe, onunla hemhal oldukça insanın kalbindeki sevgi daha da artar, kuvvetleşir. Tıpkı bir ağacın kökleşerek yerde sabit olması ve efendim iyice köklerini salıp da kuvvetlenmesi gibi, büyümesi gibi sevgi de kuvvetlenir, iman da kuvvetlenir. Onlar efendim gelişir. Dolayısıyla o tefekkür, hakikatleri düşünmek, Allah'ın azametini tefekkür etmek, yaratılışı tefekkür etmek, o nedir? O efendim insanın imanını kuvvetlendirir. Günden güne iman kuvvetlenir, kuvvet kazanır ve daha sağlam hale gelir. Tahkiki iman elde eder. Mesela Allah'a iman da böyledir. Ahirete iman da böyledir. Şimdi istiyoruz ki muhterem dinleyenlerimiz, istiyoruz ki imanımız peygamberin imanı gibi olsun. İstiyoruz ki imanımız sahabe-i kiram imanı gibi olsun. Hazreti Ebubekir Efendimiz'in imanı gibi olsun. Çok kuvvetli olsun diye arz ediyoruz. Fakat bu işler tabi arzu etmeden olmaz. Ama arzu etmekle de olmaz. Yani bunun kuvvetlenmesi için diyoruz ki bizim bahçemde ağacım çok çeşitli ağaçlarım olsun. Hepsi de çok böyle canlı, kuvvetli olsun. Çok çeşitli bitkilerim olsun. Hiçbirisi paslanmasın, küflenmesin ve sapasağlam ürün versin. Ama ne bağına bakıyoruz, ne bahçesine bakıyoruz, ne suyuna bakıyoruz, ne gübresine bakıyoruz. Hiçbir şeye bakmıyoruz. İstemek kafi değil. İstemekle beraber onun gereğini yapmak lazım ki orada istediğimiz bir bağ bahçe olsun, istediğimiz ağaçlar olsun, meyveler olsun. Şimdi iman da böyle. Hemen istiyoruz ki gönlümüzde peygamberler gibi iman olsun. Sahabe iman olsun. Çok güzel bir şey istemek ama bu böyle bir anda olmaz. Bunun beslenmesi lazım, bunun geliştirilmesi lazım, bunun suyunun verilmesi, havasının verilmesi, gübresinin verilmesi, onu kuvvetlendirecek yollara tevessül edilmesi, onların kanalların açılması lazım ki o kuvvetlensin. İstiyoruz ki hemen gönlümüzde ahirete, cennete, cehenneme, kıyamete, hesaba, kitaba böyle sapasağlam, hiç sarsılmaz bir peygamber gibi iman olsun. Olmuyor işte. Bunun olması için bizim çalışmamız lazım. İşte bunun yapılacak çalışmalardan bir tanesi amel-i salih, birisi de tefekkür. Mesela ahirete imanımızın kuvvetlenmesi ve ayetteki geçtiği üzere ve bil ahiretuhum yuqinun, onlar ahirete yakin olarak iman ederler diye bize yakini bir iman istiyor ayet-i kerime. Bu yakin halinin oluşması için, imanımızın yakin haline en kuvvetli hale gelmesi için ne yapmak lazım? Tefekkür. Neyi tefekkür edeceğiz? Ahiretle ilgili ayet-i kerimeleri, ahiretle ilgili olayları, hadiseleri, yani ölümü, ölüm sonrasını, kabir alemini, mahşeri, hesabı, mizanı, kıyamet ahvalini, cennet ve cehennemle alakalı Yüce Rabbimizin verdiği bilgileri, Kur'an'ın verdiği bilgileri, bunları böyle kalp gözüyle, iman nazarıyla güzelce okuyup, su gibi içip, yemek gibi yiyip böyle hazmede üzerine durdukça, tefekkür ettikçe, tefekkür mevcut yaptıkça, seher vakitleri şöyle boynumuzu büküp, ben nereden geldim, nereye gidiyorum diye bir ölüm sonrasını şöyle güzergahı ciddi manada bir gözden geçirdikçe, ilgili ayetleri hafızamızdan geçirip böyle manana düşündükçe, böyle o güzergahdan gidip geldikçe ne yapacak? O manevi mücerret olgular, mücerret hususlar bizim zihnimizde tıpkı mermerin üzerine düşen suyun iz bırakması gibi, böyle granit üzerine bir şekil çizmek, bir çizgi çizmek gibi ruhumuz üzerinde bir şekil çizecek, bir efendim iz bırakacak ve bizde o iman, ayet-i iman yavaş yavaş yakın haline gelecek. Yani bunun da malzemesi tefekkür. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ne yapıyor? Yüzlerce ayet-i kerimede hep tefekkürü bizlere emrediyor. Bunu bizden istiyor. Yani bizim insanlığımız için, bizim kendi değerimizi fark etmemizi artırmamız için. Tefekkür ancak kalpte tasavvuru mümkün olan şeyler hakkında yapılabilir. Yani bir şey tasavvuru mümkünse tefekkür yapılabilir, değilse olmaz. Onun için Allah'ın yarattığı varlıklar hakkında tefekkür mümkündür. Yani bir şeyi görürsek, duyarsak, bilirsek, onun hakkında bir malumatımız olursa ancak malumat üzerine tefekkür edilir. Malumat, bilgilerimiz tefekkürün en önemli ham maddeleridir, malzemesidir. Bilgi olmadan, malumat olmadan, bir kalpte onlar gibi tasavvur olmadan bir şey hakkında tefekkür etmemiz, tefekkür geliştirmemiz olamaz, mümkün değil. Fakat burada bir ayrıma gidiyoruz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam da bununla ilgili bize bir yol gösteriyor. Allah'ın zatı hakkında tefekkür yasaklanıyor. Çünkü Allah'ın zatını tespit ve bilmek o mümkün değil. Cenab-ı Hak kendisini zat itibariyle müteal olarak niteliyor, mücerret olarak, öteden ötesi olarak bildiriyor. Dolayısıyla zat hakkında tefekkür mümkün değil. Çünkü Allah hiçbir şekilde suret ve şekil olarak hayal edilemez. İnsan muhayyilesi kemiyet, keyfiyet ve sebebiyet gibi beşeri boyutlar dahilinde dolaşır. Ya kemiyet olacak, bir keyfiyet olacak, bir sebebiyet olacak ki orada tefekkür, muhayyile dolaşsın da oradan bir netice elde etsin. Halbuki Allah'ı Celle Celaluhu, Allah'ın zatını böyle bir kemiyet, keyfiyet ve sebebiyet içerisine hapsetmek mümkün değil. Dolayısıyla kullu ma khatara bi balike vallahu ve ra'a zalike. Aklına gelen ne varsa tasavvur ettiğini düşün, Allah acaba şöyle mi? Büyüklüğü, şekli, şemaili, acaba şöyle mi böyle mi diye aklımıza hangi havatır, hangi düşünce gelirse gelsin, vallahu ve razalike, o Allah değildir. O Allah'ın yarattığı bir şeydir. Allah onun ötesindedir. Dolayısıyla Allah'ın zatını bir kemiyete, keyfiyete, sebebiyete mahkum etme imkanı olmadığından dolayı onun zatını düşünemiyoruz. Cenab-ı Hak bu beşeri hususiyetlerden ve dünyevi boyutlardan münezzehtir, uzaktır. Bu bakımdan da Efendimiz Aleyhisselam bu tefekkürle alakalı olarak tefekkeru fi halkillahi ve la tefekkeru fi zatillah. Allah'ın yarattıkları üzerinde tefekkür edin fakat zatı üzerinde tefekkür etmeyin. Zira siz onun kadrini layık olduğu şekilde asla takdir edemezsiniz. Çünkü yani onu bir şekil olarak düşünmek, bir kemiyet olarak düşünmek, ona bir böyle zihin dünyamızda bir tasavvur yapmak, bir hayalimiz sığdıracak bir efendim onu bir şekle, cisme büründürmek mümkün olmadığı için Cenab-ı Hakk'ın zatı bunlardan münezzeh olduğundan dolayı onun üzerine bir tefekkür yapamıyoruz. Yakınlığın, uzaklığın hayır. Ama Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını düşünebiliyoruz. Cenab-ı Hakk'ın fiillerini düşünebiliyoruz. Nedir? Cenab-ı Hak diyelim ki Rahman diyoruz, Rahim diyoruz. Bakıyoruz kainata binlerce rahmet tecellisi var, nimetler var. Cenab-ı Hakk'ın kullarına efendim ikramları var. Onların halini görmesi, ihtiyaçlarını görmesi, onları karşılaması, yedirmesi, içirmesi. Onun gibi rahmetinin binler tecellisini görüp ne düşünebiliriz? Razzak Cenab-ı Hak, Razzak, rızık veren demek. Nerede nimet varsa orada Cenab-ı Hakk'ın rızık tecellisi var. Onları çok rahatlıkla görebiliriz. Cenab-ı Hak affedici. O kadar günah işliyoruz, hiçbir yüzümüze vurmuyor. Çekip de sabah niye kulum bunu işledin diye efendim hemen sabah çekmiyor. Demek ki affediyor, bağışlıyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın böyle sıfatları üzerinde, fiilleri ve yaratıkları hakkında tefekkür edebiliyoruz. Ama zatı hakkında tefekkür etmemiz mümkün değil. Çünkü tefekkür bilginin tohumudur. İnsan zihnine ve kalbine ekilen bu tohumlar kat kat fazlasıyla meyvesini vermekte gecikmezler. Dolayısıyla ne kadar çok tohum ekilirse elde edilecek semere de o nispetle fazla olacaktır. Biz yani ne kadar zihnimize bilgi ekersek, tohum ekersek tefekkürle beraber onlar canlanacak ve onlar filiz verecek, ağaç verecek ve çok zengin bir tefekkür dünyamız söz konusu olacaktır. Yine Yüce Allah'ın nimetlerini tefekkür etmek en faziletli ibadetlerden biridir. Peygamber Efendimizin ilk ibadeti de tefekkür idi. Hazreti Ayşe validemizin beyan ettiği gibi tahannüs kelimesi geçiyor. O Hira dağındaki inzivaya çekildiği zamanlarda yetehannesu buyuruyor. Yani tefekkür ederdi, ibadet ederdi. Oradaki ilk yaptığı ibadet tefekkür ibadeti idi. Allah bu kainatı niye yarattı, bizi niye yarattı, insan niye yarattı, bu olaylar nedir? Bu efendim hayatın bu efendim cümbüşü ne anlama geliyor? Onlar üzerindeki tefekkürü ilk yaptığı ibadetti. Hira mağarasında Cenab-ı Hakk'ın azametini ve nimetlerin güzelliğini tefekkür ederek mana alemlerine dalıyordu. Kalbi huşu ve tazimle doluyordu Efendimiz Aleyhisselam'ın. Ve bu noktada inşallah Efendimiz Aleyhisselam'ın tefekkürünü gündemimize alacağız ve bu tefekkür konusunda yine elimizden geldiği kadar devam ettireceğiz inşallah. Efendimizin şu sözüyle bugünkü konuşmama son vermek istiyorum. Efendimiz Aleyhisselam hep tefekkür eden bir insandı. Kalbi huşu ve tazimi dolardı tefekkür ettikçe ve şöyle buyururdu Efendimiz Aleyhisselam: Rabbim bana gizli ve açık her durumda kendisinden korkmamı, Allah Teala bana gizli olsun açık olsun insanlarla beraber olayım veya yalnız başıma olayım, her durumda kendisinden korkmamı emretti ve size de bunu tavsiye ediyorum. Öfke ve rıza halinde adaletle hükmetmemi emretti. Yani rıza halinde insan adil olabilir ama öfkelendiği zaman o şeyi dengeyi sağlamayabilir. Ne olursa olsun öfkesi insanın aklının önüne geçmemeli ve her halükarda adaletle hükmetmelidir. Fakirlikte ve zenginlikte iktisatlı davranmamı, zengin oldum, bol harcayayım, israf edeyim yok. Fakirken isyan edeyim, bu da yok. Efendimiz bu noktada çok örnek bir davranış sergiliyor. En zengin olduğu zamanlarda bile fakir olduğu zamanlardaki iktisadını devam ettiriyor. Benimle alakasını kesene silah-ı rahim yapmamı, Efendimiz Aleyhisselam, beni mahrum edene vermemi, bana zulmedeni affetmemi, susma halimin tefekkür olmasını, konuşma halimin zikir olmasını, bakışımın ibret olmasını ve marufu emretmemi tavsiye buyurdu diyor Efendimiz Aleyhisselam. Burada da yani bu Cenab-ı Hakk'ın emrettiği şeyler içerisinde hepsi fevkalade güzel prensipler, hepsi ahlaki güzellikler ama bunlar içerisinde de susma halinin tefekkür olması da Efendimiz Aleyhisselam'ın demek ki konuşmadığı zamanlar, sustuğu zamanlar, geceleri, seher vakitleri daha çok tefekküre zaman ayırdığını görmüş oluyoruz. Cenab-ı Hakk'ın bu emirlerine bütün varlığıyla itaat eden Resul-i Ekrem Efendimiz susma halinin tefekkür olmasına hayatı boyunca çok dikkat gösteriyor. Hind bin Ebi Hale radıyallahu anh Efendimiz'i anlatırken şöyle diyor. Nebi Zişan Efendimiz sürekli hüzünlü ve daima düşünceliydi. Onun için rahatlık söz konusu değildi. Lüzumsuz yere hiç konuşmazdı. Kendisinin sükutu konuşmasından daha uzun sürerdi. Söze başlarken de sözü bitirirken de hep Allah'ın ismini anardı buyuruyor. Burada Efendimizin tefekkürüne kadar ağırlık verdiğini görmüş oluyoruz. Muhterem dinleyenlerimiz, programın sonuna gelmişken bendeniz Ömer Çelik, size hürmetlerimi, selamlarımı arz ediyorum ve hepinizi Yüce Rabbime, Allah Teala'ya emanet ediyorum.